Ayrım 16.
İyonyalılar Batı Anadolu'da Miletos, Kolofon, Fokia, Efesos gibi güçlü kentler kurdular. Ayrıca Samos ve Kios adalarında Delos'un çevresindeki Kiklades adalarının kuzey kesiminde yerleştiler. İyonya kentleri bağımsız kentlerdi ama gene de bir birlik oluşturuyorlardı. Teselya'dan ve Boiotia'dan gelen Aeolyalılar da Anadolu'nun kuzeybatısına Lesbos ve Tenedos gibi adalara yerleştiler. Dorlar İyonya'nın güneyini, Rodos, Girit, Kos adalarını, Kiklades adalarının güney kesimini tuttular. Ayrıca Knidos ve Halikarnassos'a yerleştiler. Böylece Yunanlılar denizde büyük bir güç ortaya koydular. Yine de ticarette Fenikeliler öndeydi. Fenikelilerin kurmuş olduğu büyük ticaret imparatorluğu kolay yıkılır gibi değildi. Yunanlar savaşçı ve sömürgeciydiler, denizci ve tüccar değillerdi. Dorlar bu savaşçı ve sömürgeci güçleriyle dört bir yana yayıldılar, gittikleri topraklarda geleneksel yapıyı dağıtarak gelişmekte olan güçlü bir uygarlığın ilk büyük atılımlarını gerçekleştirmeye başladılar. Aka uygarlığı bu gelişim içinde yok oldu ya da daha doğrusu özümlendi. Aka uygarlığından Dor uygarlığına geçiş biraz da bronz döneminden demir dönemine geçiştir. Demirin geniş çaplı kullanımı savaş araç ve gereçleri üretiminde değişiklikler yarattı. Giderek Yunanlar denizciliği ve ticarette iyice öğrendiler. Fenike Ticaret İmparatorluğundan kalan yeri doldurdular. Genos, klan düzeni. Yunan toplumunda başlangıçta Genos diye adlandırılan ve aynı atadan gelme insanları bir araya toplayan bir klan düzeni vardı. Benzerlerinde olduğu gibi bu düzende de toprağın işlenmesinde yönetici görevini üstlenerek iş bölümünü sağlayan kişi Genos'un en yaşlı kişisiydi. Bu kişi dinsel görevleri yerine getirerek rahiplik görevini de yükleniyor. Bu arada kutsal ateşi yakma yükümlülüğünü taşıyordu. Bu düzende birey tam anlamında toplumsallaşmış bireydi. Toplumun vazgeçilmez bir parçasıydı. Genos da bireylerden birine yapılacak bir kötülük herkese yapılmış sayılırdı. Klanlar zamanla aralarında birleşerek kent devletlerini oluşturmaya başladılar. Bu yeni düzen elbette klan düzeninin birdenbire silinmesini getirmedi. Bu defa Genos'un önderleri yönetime hep birlikte katıldılar. Kent düzeninin tam anlamında gelişmesi Dorların Yunanistan'a girmesinden sonra olmuştur. 10. yüzyılla 7. yüzyıl arasını kapsayan dönem bir kentleşme ve sınıflaşma dönemi oldu. Soylular sınıfı ortaya çıktı ve başa geçti, toplumsal ve siyasal yaşama ağırlığını koydu. Bu sınıf bütün eski Yunan tarihi boyunca etkinliğini sürdürecektir. Yunanlılar bu dönemde çok küçük bağımsız devletler biçiminde örgütlenmiş olsalar da bir bütün olduklarının bilincine vardılar ve barbaros yani kaba saba ve yırtıcı diye belirledikleri toplumlardan kendilerini ayırarak Helenlik anlayışını geliştirdiler. Helen terimi bilindiği kadarıyla Dorların yayılmasından sonra ortaya çıkmıştır. Helen olmak barbarın karşıtı olmaktır, yetkin ve ayrıcalıklı olmaktır, kolay yaratılmaz bir uygarlığa katılıyor olmaktır. Aristoteles de bu anlayış içinde tekçi yönetim düzenlerinin yırtıcı insanlarını siteler düzeninde bir araya gelmiş yetkin ölçülerde uygar insandan ayırmaktaydı. Filozofa göre yırtıcı insanlar doğal olarak uygar insanlara köle olarak hizmet etmek için vardılar. Yunanistan'da kent düzeni. Yunanistan'da kentler başlangıçta iki ayrı konumda ele alınıyordu. Yüksek yerlerde kurulan kentlere polis, alçak yerlerde kurulan kentlere asti denildi. Asti düzlükte olduğu için ulaşımı rahattı. Ancak polise daha çok önem veriliyordu. Yükseklerdeydi polis. Duvarlarla çevriliydi, görkemliydi, akropolisti. Bununla birlikte polisle asti arasında ayrım giderek ortadan kalktı. Alçaklardaki kent tarımın ve ticaretin gelişmesiyle ilerledikçe yükseklerdekinin önemiyle boy ölçüşebilecek bir önem kazandı. Yüksek kentin insanları ve şeyleriyle alçak kentin insanları ve şeyleri birbirine karıştı. Geglots Yunan sitesi. Bu kent devletlerinin kapladığı alanlar devlet sözüne ters düşecek kadar küçüktü. Bunların en büyükleri toplumsal ve siyasal açıdan en etkilileri olan Isparta ve Atina kentleriydi. Isparta, Yunanca Sparta, kapladığı 8400 kilometre karelik toprak parçasıyla en büyük kentti. Atina'nın Yunanca Athenia ya da Atina, yüz ölçümü 2600 km2'ydi. Kent devletlerinde insan sayısı 60 bin ile 5 bin arasında değişiyordu. Bu kentlerde insanların en büyük korkusu nüfus patlaması korkusuydu. Düşük yapmak, sakat doğmuş bebekleri öldürmek, eşcinselliği kışkırtmak gibi önlemler nüfus artışını bir ölçüde engelleyebiliyordu. Kent devletleri dışta bağımsızlık ilkesine uyuyorlar, kapalı iktisada önem veriyorlardı. Bu kentlerin en küçüğü bile bağımsızlığı için savaşmaya hazırdı ve iktisadi etkinliği dışa taşırmayı düşünmüyordu. Kentler arasında hemen her konuda, dinde, yasa düzeninde, görenekte, takvimde, parada, ağırlık ölçülerinde ayrılıklar vardı. Bu durum ülkede siyasal bütünlük umudunu olanaksız kılıyor gibiydi. Bu ayrı ayrı bütünlüklerin bir araya gelerek tam anlamında bir bütün oluşturması çok zordu. Hedenlik bilinci dediğimiz şey belki de bir ortaklığın anlatımı olmaktan çok bir çeşitlilik görünümüydü ya da bir ayrılık duygusuydu. Her kent devletinin kendi yapısı, kendi kişiliği, kendi yaşama biçimi vardı. Kurumlarıyla ve hukukuyla, tapınışı ve bayramlarıyla, anıtları ve kahramanlarıyla ortak bir uygarlığın iktisadi ve siyasal, töresel ve düşünsel ilkelerini anlama ve uygulama biçimiyle her kent devleti bu uygarlığa sonsuz bir anlatım çeşitliliği kazandırıyordu. G. Glotz. Soyluların belirlediği düzen. Bütünleşmenin en büyük engeli kentleşmeyle ortaya çıkan güçlü ve adalet bilmez soylular sınıfı oldu. Soylular tanrısal bir değer taşıdıklarına inanıyorlardı. Her soylu ailesi bir tanrının soyundandı. Her soylu Zeus'un evladı sayılırdı. Soylular için soy ağacı ve zenginlik önemliydi. Onların çıkarları ülke çıkarlarının üstündeydi. Bu büyük toprak sahipleri tahıl ekmekten kaçınırlar, dış satımı düşünerek zeytin ve üzüm üretimine önem verirlerdi. Bu yüzden ülke dışarıdan tahıl almak durumunda kalırdı. Özgür yurttaşlar sınıfının insanları da pek özgür değildi. Bunlar daha çok küçücük topraklarını büyük güçlükler içinde ekip biçmeye çalışan kimselerdi. Karınlarını doyuramadıkları için çocuk yapmaktan ödü kopan bu kişiler ancak kölelerin biraz üstünde bir düzey tutturabiliyorlardı. Bazılarının hiç kölesi yoktu, bazılarının bir iki kölesi vardı. Bir karış toprağı olmayan yurttaşların sayısı az değildi. Özgür insanların bazıları halk hizmetlerinde çalışıyorlardı. Bunlar küçük meslek sahipleriydiler. Meslek genellikle babadan oğula geçmekteydi. Bu geçişte koşullanmadan çok çaresizlik söz konusuydu. Babasının işinden başka ne işi yapabilirdi insan? Ona işveren çıkar mıydı? Bu insanlar daha çok kentlerde oturuyorlardı. El sanatları ancak kentlerde para getirebiliyordu. Çok kişinin toprağı da mesleği de yoktu. Onlar nasıl denk geliyorsa öyle yaşıyorlar, daha doğrusu ölmemeye bakıyorlardı. Dilencilik yaygın meslekti, hem dilencilere pek kötü gözle bakmıyorlardı. İşçilerin durumu daha iç açıcı değildi. Kentlerde sözleşmelere uyulmazdı, bu yüzden işçi emeğinin karşılığını alamaz ya da tümüyle almadan işini bırakıp giderdi. Hakkını alabilmek için başvurabileceği bir makam yoktu. Ayrıca hakkını almakta direnirse zararlı çıkabilirdi. Uzak ülkeler tutkusu ve adaletsiz gelişim. O uzun kentleşme dönemini hızlı bir iktisadi dönüşümler dönemi izledi. Kentler 8. yüzyıldan sonra kendi kendilerine yetme siyasetini bırakarak dışa dönük bir tutum izlediler. Böylece dışa açılma ya da sömürgecilik atılımları başlamış oldu. Delphoi kahininden uygundur görüşünü alanlar yanlarına biraz da kentin kutsal ateşinden alıp başka toprakların yolunu tutuyorlardı. Böylece kurulan yeni kentler ana kentte sıkı bir ticaret ve kültür ilişkisi içindeydi. Ege'de, Trakya'da, İonya'da, Batı Akdeniz'de kurulan tüm kentler ya da koloniler iktisadi açıdan ana yurda bağlıydı. Yeni düzende sağlanan zenginliğin dengesiz dağılımı, sınıflar arasındaki uçurumu genişletirken soylular sınıfında daha acımasız yaptı. Bir yanda lüks içinde yaşayanlar, öte yanda ekmek bulamayanlar vardı. Toprak soyluları küçük çiftçinin toprağını şu bu yolla elinden alarak, bu arada tüm yeraltı ve yerüstü kaynaklarına el koyarak daha da zenginleşiyorlardı. Ticareti ele geçirerek büyük paralar kazanan yeni zenginler şiştikçe şişiyordu. Özellikle kimsenin alışık olmadığı para iktisadı, küçük paralar karşılığında toprağını elden çıkaran küçük toprak sahiplerini köleleştirirken, denizcilik, dış satımcılık, para alışverişi yapan sıradan yurttaşları da zengin ve güçlü bir sınıf durumuna getirdi. Bu yeni zenginler tarım soyluna karşı tabandaki insanlarla ya parayı kanıp toprağını yok pahasına elden çıkarmış ya da büyük topraklar arasında sıkışıp kalan toprağını ekip biçemez duruma gelmiş yoksul çiftçilerle sözde işbirliği yapıyorlardı. Amaçları fakiri zengine karşı kışkırtmak, kavgadan yararlanmaktı. Yoksa ezilmiş insanlara acıdıkları söylenemezdi. Yoksullar burada düpedüz maşa oluyorlardı. Akdeniz, değerli taşınır malların, özellikle değerli madenlerin oradan oraya aktığı etkin bir ticaret alanı olurken, ortaya çıkan zenginlikten ülkenin ancak bazı kentleri, bu kentlerde de bazı kimseler yararlanmaktaydı. Gerçekte bütün kentler bu hızlı gidişe ayak uydurmakta aynı yatkınlığı gösteremediler. Pek çok kent bu yeni düzene geçmekte eksik kaldı, sömürgeci atılıma giremedi ve kırsal kesimin koşullarından kopamadı. Bu gibi daha az gelişmiş kentlerde toprak soyluluğu tüm gücüyle varlığını korudu. Bu durum Yunan kent devletlerini demokrasiden uzaklaştırmakta, oligarşiye ve tiranlığa doğru itmekteydi. Genel görünüm oydu ki zenginleşen kentlerde, eski durumunu korumakta olan kentlerde soyluların yoğun baskısı altında demokrasiyi uzun zaman sürdürebilecek durumda değildi. Sınıfsal ayrımlaşmanın gelişmesi. Orta sınıfın erimesi toplumsal sıkıntıları tehlikeli boyutlara ulaştırdı. Orta sınıf kalabalık değildi, gittikçe de azalıyordu. Yukarı kesimde soylularla evlenme yüzünden, aşağı kesimde de tarım alanının uğradığı yıkımlar yüzünden azalıyordu. Genel olarak bu yeni iktisadi yaşam düzeni alt sınıfları hızla çoğaltmakta, durumlarını ağırlaştırmaktaydı. Zenginler daha zenginleştikçe yoksullar daha yoksullaşıyordu. Yaşam parayla almak ve parayla satmak alışkanlığını kazanmış köylüler için iyice çetinleşti. Kentten sağladıkları maddelere çok para ödemeleri gerekiyordu. Buna karşılık doğal yiyeceklerin fiyatı çok düşüktü. Bu çöküntü küçükleri yiyip bitiriyordu. Borcunu ödeyemedi mi ailesiyle birlikte köle diye satılmak vardı. Böylece sınıf kavgası başladı. Sınıf kavgası korkunç oldu, hem de çok uzun sürdü. 7. yüzyıldan sonra Roma'nın fethine kadar tüm Yunan tarihi devrimlerle, karşı devrimlerle, kıyımlarla, sürgünlerle, mala el koymalarla doludur. G. Glotz. Kölelik kurumu doğal sayılan bir kurumdu. Kölelerin yoksulluğu dışında kimsenin yoksulluğu doğal sayılmıyordu. Yurttaşların durumu bir gün düzelse de kölelerin durumu düzelmeden kalacaktı. Kölelik tüm Yunanistan için yasaldı, uygundu, doğruydu. Buna göre yoksulluk köleliğin doğal koşuludur. Köle insan sayılmaz, insanla hayvan arasında bir başka tür gibidir. O bir üretim aracıdır olsa olsa. Yunanistan'da köleliğin hızlı gelişimi 7. yüzyılla başlamıştır. İşlenmiş mal yapımının gelişmesiyle günden güne artan üretime insan gücü yetmez olmuş, dışarıdan işçi getirmek düşüncesi köleliğin gelişip kurumlaşmasına yol açmıştır. Önceki zamanlarda yalnızca savaş tutsakları köle sınıfını oluştururken, 7. yüzyıldan sonra dışarıdan alınan işçiler de köleleştirilerek hiçbir hakkı olmayan insanlar sınıfına katılmıştır. Bu dönemde köle alışverişinin oldukça büyük boyutlara ulaşmış olduğu biliniyor. Köle tüccarları çeşitli ülkelerden, özellikle Trakya ve Kuzey Rusya'dan insanlar getirip onları üreticilere satmaktaydılar. Köleliğin başlangıçta büyük önem taşımadığı, sonra da bir ölçüde önemli olduğu alan tarım alanı olmuştur. Buna karşılık atölyelerde hem bol üretim yapabilmek hem de üretimi ucuza getirebilmek için kölelik kurumuna dört elle sarılınmıştır. Bu durum felsefede de açıklamasını bulmuştur. Bilgelerin kölelikle ve kölelerle ilgili belirlemeleri vardır. Konuyu en geniş biçimde temellendirmeye çalışan Aristoteles olmuştur. Mülkiyeti yaşamın temel gereci sayan Aristoteles, köleyi de mülkiyet konusu içinde alır ve onu efendisine mutlak biçimde bağımlı bir varlık olarak görür. Kendinin olmayan, bir başkasının olan, bununla birlikte insan olan şey doğal olarak köledir. Bir insan sahip olunan bir şey ise insan olmakla birlikte bir başkasının malıdır. Köleyle türdeş olmamız onu insan saymamızı gerektirmektedir. Gene de onu insan katına çıkarmak istemez Aristoteles. Köleyle hayvan aşağı yukarı aynı şeydir der. Aristoteles'e göre egemen olmak ve egemen olunmak kaçınılmaz olduğu kadar da yararlı şeylerdir. Varlıkların bazıları egemen olmak, bazıları da egemen olunmak için yaratılmıştır. Köle egemen olunandır, başka birinindir, tam olarak usta sahip olmamakla birlikte ustan payını almış olandır. Kölelerden ve evcil hayvanlardan beklediğimiz yaşamın gereksinimlerini karşılayabilmemiz için bize bedensel güçleriyle yardım etmeleridir. Yunan demokrasisi. Batılı kaynakların bazılarında değeri oldukça abartılmış olan Yunan demokrasileri küçücük kentlerde üst kesim insanların kendi sorunlarını aralarında tartışma istemi çerçevesinde gelişti. Bu demokrasiler daha çok önder demokrasileri olmakla gerçek anlamda demokrasi olmaktan uzaktılar. Düzenli bir toplumsal yaşamdan çok kargaşık bir toplumsal yaşamın simgesi gibiydiler. Her biri tiranlık heveslilerinin tehdidi altındaydı. Ayrıca bu demokrasiler toplumsal düzenin sağlanması açısından tiranlıklar kadar da verimli olamadılar. Yunanistan'da demokrasi bu çarpık çurpuk, bu parçalı düzenin zorunlu sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Sınıflar birbirlerini denetleyebilseydiler, adalet sağlanamasa da toplumsal denge az çok sağlanabilirdi. Böylesine karmaşık, böylesine çatışkılı bir toplum ancak kapsamı iyi belirlenmiş, sınırları iyi çizilmiş yasalarla ayakta tutulabilirdi. Bir dönem geldi, hemen bütün sınıflar gittikçe canavarlaşan soylular sınıfına karşı birleşme eğilimi gösterdiler. Soylu sınıfının da kendine ağır geldiği bir dönemdi bu. Bu dönemde demokrasi inancıyla birlikte yeni bir tutum öne çıktı. Yazılı yasalar isteniyordu artık. Doğu toplumlarının, özellikle Sümerlerin yazılı yasalar koymuş olduklarını daha önce gördük. Yazılı yasa koyma geleneği Yunanistan'da yoktu. Ne var ki toplum bundan böyle ancak yazılı yasalarla dengede kalabilecek gibiydi. Kalabilecek miydi? Bunun yanıtını iki önemli kentin, Isparta ve Atina'nın siyasal ve toplumsal yaşamını gözden geçirerek arayalım. Isparta, askerlik ve tarım. Isparta bir askerler ülkesiydi. Buna bağlı olarak bir katı disiplin ortamıydı. Dorların torunları olarak bilinen Ispartalıların hemen tümü askerdi. Çocukların eğitiminde askerlik dersleri birinci sıradaydı. Ispartalılar başlangıçta komşularıyla savaşarak topraklar elde ettiler. Sonra askeri güçlerine dayanarak komşularıyla Peloponnesos birliğini oluşturma yolunu tuttular. Böylece yarımadanın üçte birini denetimleri altına aldılar. Isparta'da en başta soylular ya da eşitlerin yer aldığı bir sınıflar düzeni vardı. Hemen tümü asker olan soyluların büyük küçük 25 bin kişi kadar olduğu, ele geçirilen toprakları aralarında at çekme yoluyla paylaştıkları bilinmektedir. İkinci sınıf, bölgenin dağlık kesimlerinde yani çevre köylerinde ve kasabalarında oturan özgür insanlardı. Bunlar oturdukları yerin yönetimine katılan, tarım, zanaat ve ticaretle uğraşan, barışta vergi, savaşta can vermekle yükümlü bulunan perioikoslardı. Üçüncü sınıf toprağa bağlanmış olan Aka köylüleriydi. Helot diye adlandırılan bu insanlar elde ettikleri ürünlerin büyük bir bölümünü devlete vergi olarak verirler ve devletin malı sayılırlardı. İlkel bir tarımsal üretim düzeninde canla başla çalışan, buna karşılık tam anlamında itilip kakılan bu insanlar bir de bayramlarda dans etmekle yükümlüydüler. İspartalıların bir zevki de bayramlarda helotları sarhoş edip kendileri için eğlendirici tablolar yaratmaktı. Onlar sözde bu işi içkinin ne kadar kötü bir şey olduğunu çocuklarına göstermek için yapıyorlardı. Helotlar sayesinde Ispartalılar hiç iş yapmadan geçiniyorlardı. Ne var ki onlar helotların bir gün baş kaldırabileceği korkusu içindeydiler. Bu yüzden sürekli seferberlik durumunda olmaları gerekiyordu. Ispartalıların kendilerini çok rahat yaşatan bu insanlara bu kadar acımasız davranmaları korkudandı. Çocuğun toplumsal yükümlülüğü. Jean Monnet, okullar için hazırladığı bir tarih kitabında Isparta toplumunun eğitim düzeniyle ilgili olarak şunları söylüyor. İhtiyarlar meclisi çocuğu yapılı bulduysa çocuğun yaşamasına karar verilir, yoksa çocuk uçurumdan atılırdı. Çocuk 7 yaşına basınca annesinden alınırdı, 20'sine kadar yaşıtı olan arkadaşlarla birlikte eğitmenlerin gözetiminde yaşardı. Eğitimde gittikçe güçleşen bir basamaklar dizisini aşardı bu sırada. Çocuğun bedenini geliştirmeye, ruhunu işlemekten çok kişiliğini oluşturmaya bakarlardı. Onu dayanıklı kılmak için 12 yaşından sonra ona güç giyilen giysiler ve kas katı bir yatak verilirdi. Önüne çok az yiyecek konulurdu. Yiyeceğini çalarak sağlamak zorundaydı. Yakalandı mı cezayı yerdi. Kıdemlilerin alaylarına ve eğitimcilerin dayaklarına gık demeden katlanması gerekiyordu. Plutarkos bir geç zaman geleneğini yansıtır bize. Buna göre bir bayram nedeniyle Artemis sunağının önünde toplanan çocuklar kimsesini çıkarmadan en çok kırbaç yiyecek yarışına katılırdı. Çocuklardan bazısı bu yarışta ölürdü. Yeni yetme bir delikanlının çaldığı bir tilkiyi giysilerinin altına sakladığı, çalıntıyı gizlemek kaygısıyla karnını tilkiye oydurduğu, gık demeden öldüğü anlatılır. Onlar 20 yaşına geldiklerinde son bir deneyden, bir gizlenme sınavından geçerek orduya alınırlardı. Bir çeşit sığınma deneyiydi bu. Bu deney sırasında onlar kırsal alanlarda gizlenirler, gece evlerinden çıkıp kendilerini yakalamak isteyen helotları öldürürlerdi. Sürekli askerlik ve sonuçları. Jean Monnet okuldan sonraki yaşamında şöyle belirtiyor. Her yurttaş 20'sinden 60'ına kadar askerdi. Bütün bu zaman içinde yemeğini birliğinin insanlarıyla, silah arkadaşlarıyla aynı masada yerdi. 30 yaşına kadar evli bile olsa kışlada yatmak zorundaydı. Ona tüm meslekler yasak olduğu için devletten kleros yani kalıtsal toprakların bir bölümünü alırdı. Bu toprak parçasını onun adına helotlar işlerdi. Kleros'tan elde edilen ürünler askerin ailesini besler, ortak yenilen yemeklere katılma payını karşılardı. Özel mülkiyet vardı, tüm topraklar devletin değildi. Bazı yurttaşların yurtlukları vardı, bu yurtlukları karıları işletirdi. Görüldüğü gibi Isparta'da eğitim, daha doğrusu erkeklerin eğitimi tam anlamında yaşamın katı gereklerine göre düzenlenmişti. Yaşam düzeni adına erkeklerin eğitimine bu kadar önem veren Ispartalılar kızlar için daha değişik ve kafadan çok bedeni geliştirmeye dayanan bir eğitim uygularlardı. Kızlar daha küçük yaşta bedenlerini bayramlarda çırılçıplak gösterme temrinleri yaparlardı. Bu yüzden Atinalılar Ispartalıları aşağılamak için kıç gösteren deyimini kullanırlardı. Genç kızlar büyüdüklerinde özgür bir yaşam sürerlerdi. Isparta'da kadının cinsel yaşamı engellenmez, ahlaki eğilimleri tartışılmazdı. Isparta kadınları biraz da erkek gibi kadınlardı. Askeri yükümlülükleri yüzünden uzun süre evden ayrı kalan kocalarının yerlerini doldurmak zorundaydılar. Bir Ispartalı kadının eve başka erkekleri alması yadırganmazdı. Isparta'da toplumsal yaşamla ilgili kurallar ne kadar sıkıysa, cinsel yaşamla ilgili kurallar o kadar gevşekti. 30 yaşına kadar erkek arkadaşlarıyla bir odayı paylaşmak zorunda olan adamın karısı başka erkeklerle birlikte olduğunda ayıplanmazdı. 30 yaşından küçük evli bir erkek karısını çok seyrek görebilirdi. Daha doğrusu böyle bir erkeğin karısını görmeye hakkı yoktu. Ancak zaman zaman kaçamak yapabiliyordu. İki kral ve Efaroslar. Isparta'da başta eşit hakları bulunan iki kral vardı. Bu iki kral çok zengin, iki düşman ailenin önderi ya da temsilcisiydi. Her ikisi de babadan oğula tahta geçmekteydiler. Yetkileri oldukça sınırlıydı. Asıl yetki halk meclisince seçilen ve Efaros denilen beş yöneticideydi. Devleti koruyan ve işler kılanlar, bu arada en önemli alan sayılan eğitim alanındaki çalışmaları düzenleyenler bunlardı. Tüm yüksek memurların denetçisi olan Efaroslar, insanların özel yaşamına kesinlikle karışmazlar, toplumsal yaşamın düzenli olması için çaba gösterirlerdi.